Neuroblog sunar. Güncel bilimsel gelişmeler ve sinir bilim sohbetleriyle Neuroblog haber bülteni karşınızda. Herkese selamlar. Neuroblog'un 3. haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Ben Eris, yanımda da Oğuz var. Size son 2-3 haftada çıkmış yeni haberleri sunmaya çalışacağız birlikte. Nasılsın Oğuz?
İyiyim Eris, sen nasılsın, nasıl gidiyor?
İyilik ne olsun, çok teşekkür ederim. Bugün sanırım biraz Alzheimer ağırlıklı bir podcastimiz olacak seninle beraber.
Evet, yani son haftalarda özellikle Alzheimer'la alakalı gayet güzel güncel çalışmalar çıktı. Onları derledik. En azından toplam 6 tane haber sunacağız. Şimdi 3 tanesi Alzheimer anlatacağız gibi gözüküyor. Umarım çok sıkmadan çalışmaların böyle keyifli, güzel ve geleceği ışık tutabilecek yanlarını da vurgulayarak güzel bir şekilde anlatırız. Sizler de keyifli dinlersiniz.
Umarım. Oldukça da ilginç şeyler var bence. İstersen senle ilk haberinle beraber başla.
Tamam, ben şimdi ilk haberimle anlatmaya başlayayım. Şimdi bu haberim aynı zamanda hani benim kendi asıl çalıştığım alanı da biraz ilgilendiren bir çalışma olduğu için dikkatimi çekti. Bu çalışma bildiğimiz BCG tüberküloz yani verem aşılarının Alzheimer'a karşı koruyucu olup olmayacağına dair bir çalışma. Massachusetts General Hospital'da yürütülen bir çalışma aslında bu. Yakın zamanda da JAMA Network'te yayınlanmıştı. Okurken de bayağı keyif alarak okuduğum bir çalışmaydı. Geçmişte de bu konuyla alakalı farklı yayınlar var aslında ama bu çalışmayı daha güncel kılan nokta hem çalışmanın tasarımı, dizaynı daha güzel ve çalışmaya katılan hasta sayıları da oldukça bilimsel gücü arttırabilecek sayıda. Yaklaşık 6500 hastayı 15 yıl boyunca izlemişler. Şimdi burada kısa bir bilgi vermek istiyorum öncelikle. Bu BCG aşısı Bacillus Calmette-Guérin olarak aslında BCG olarak kısalttığımız bu aşı mikobakterium tüberkülozla karşı geliştirilmiş bir aşı. Bu aşıyı hepimiz zaten kolundaki izlerden de biliriz. Küçükken olmuşuzdur. Oraya bakarak da onun izini görebilirsiniz. Tüberküloza karşı yapılmış, uygulanan bir aşı. Ama özellikle hani belki çok dinleyenlerin bilemeyeceği bir nokta da olabilir ya da daha öncesinde duymadığı bir nokta olabilir. Bu çok ileri evre olmayan mesane kanserlerine de mesane içine uygulanarak bir tedavi imkanı sunuyor aslında bu aşı bize. Neden aslında önemli BCG aşısı? T düzenleyici, T regülatör hücreler üzerinden immün modülasyonu, bağışıklığın tekrardan yapılanmasına da katkı sağlayabiliyor aslında. Bu yüzden BCG aşısı diğer tüm aşılar gibi önem arz ediyor. Burada bu aşının Alzheimer hastalığına ve buna bağlı bunama riskine de yani demansı da azaltabileceğini düşündüren veriler elde edilmiş. Çalışmayı kısaca özetleyecek olursam çok fazla sıkmadan ve detaya girmeden erken evre mesane kanseri olan hastalara 6500 hasta izlenmiş. Burada iki farklı kola ayırmışlar. 3400 hastaya intravezikal yani mesane içerisine BCG aşısı uygulaması yapılmış bir tedavi yöntemi olarak. 3100 hastaysa bu uygulama yapılmamış ve 15 sene boyunca da bu hastalar takip edilmiş. Takip edilen süreçte BCG uygulaması yapılan hastalarda Alzheimer riskinin %20 daha az olduğu bulunmuş. Ve bir diğer bulgu da bu 15 senelik takip sürecinin sonunda BCG uygulaması yapılanların ölüm riskine yani mortalite oranında %25 daha az olduğu bulunmuş. Yani bu en azından çalışmayı biraz daha detaylı irdeleyecek olursak hani ölüm sebeplerini vesaire alt grup analizleriyle incelersek biraz daha yine tartışmalı olabilir, gözden geçirilebilir ama özellikle Alzheimer riskinin %20 daha az olduğunu bulunması önemli bir çalışma. Literatürde baktığımızda aslında bununla alakalı yine çalışmalar var. Ama özellikle ilk başta da vurguladığım gibi bu çalışmanın güzel yanlarından bir tanesi bu kadar fazla hastayı bu kadar uzun süre takip edebilmiş olmaları. Burada BCG uygulaması yapılan kolda 200, uygulanmayanlarda 262 hastada Alzheimer gelişmiş takip sürecinde. Bu da istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş. Şimdi burada önemli olan noktalardan bir tanesi yani BCG gibi maliyeti düşük, çok kolay uygulanabilir bir aşının eğer ki yani biz bu aşının Alzheimer'ı önleme konusunda faydası olduğunu gerçekten gösterebilirsek toplum sağlığı açısından çok önemli, çok mükemmel bir çözüm olabileceğini düşündürmesi. Yani şu soruyu hani düşündüm ben şimdi özellikle tüberkülozun çok sıklıkla görülmediği ülkelerde bizdeki gibi BCG aşı uygulaması rutinde uygulanmıyor. Çok yüksek olmayan ülkelerde bazı birçok Avrupa ülkesinde özellikle. Bizim ülkemizde rutin olarak uygulanan bu BCG aşısı acaba ne kadar fayda sağlıyordur Alzheimer'ın önlenmesinde? Bu tarz bir uluslararası literatürde karşılaştırmış bir çalışma var mı? Hani benim bakıp bulabildiğim yoktu. Eğer ki bunu izleyenler arasında bu konuyla ilgili bilgisi olanlar varsa mutlaka bize ulaşsınlar. Bunu hep birlikte konuşalım, tartışalım tekrardan. Toplumsal bir BCG aşılamasıyla birlikte Alzheimer oranlarında bir düşüş olur mu? Bu bize bir fayda sağlar mı? Bununla alakalı farklı çalışmalarla alakalı bilgisi olanlar bize ulaşırsa tekrardan bununla alakalı mutlu olurum. Bir de bir diğer değinmek istediğim nokta, hani biraz bu aşıların geneline bakacak olursak, şimdi aynı zamanda bu BCG aşısı COVID döneminde de yine popüler olmuş aşılardan bir tanesiydi. COVID'e karşı da koruyucu olabileceğini gösteren çalışmaları vardı. Şimdi kızamık vakalarının bile arttığı bu günümüzde aşı olmamak, aşı olmamayı düşünmek gerçekten çok şaşırtıcı, çok inanılmaz bir şey gibi geliyor bana. Hani en basitinden, en basit örneklerinden bir tanesi. HPV aşısıyla birlikte çok hani güncel, yakın zamanda uygulanmaya başlayan bir şey daha. Belki 20-25 sene oldu piyasaya çıkalı. Şimdi farklı valanlı türleri de çıktı. Özellikle rutin aşılama sistemine giren bu HPV aşılarıyla Avustralya'da ve benzeri farklı ülkelerde servis kanser oranlarının çok düştüğü, çok anlamlı ölçüde düştüğü zaten gösterilmişken, hala aşıların etkinliğini tartışmak, aşıların yani farklı sekonder, ikinci kazançlar olduğu da farklı çalışmalarla gösterirken bunun etkinliğini tartışmak, içinde alüminyum var mı yok mu diye tartışmak bana biraz komik geliyor. Yani bu yüzden çocukluk dönemi dışındaki yani erişkin aşılamaları da bizim için önem arz ediyor. Bu konularda özellikle Enfeksiyon Uzmanları Derneği'nin bir rehberi çıkacak yakın zamanda, ECMUT Derneği'nin. Onun son kısmında da özellikle bu toplum genelinde aşıyla ilgili yanlış bilinen doğrular diyebileceğimiz güzel bir soru cevap kısmı da olacak. İlgililerine de buradan duyurayım. Bunları da okumak, bilgi sahibi olmak isteyenler için de güzel bir kaynak oluşturacaktır. O yüzden aşılar önemli. Mutlaka bütün aşılama şemasına uyalım, bütün aşılarımıza olalım. Yani koruyucu, hekimlik ve koruyucu tıp burada önemli. Senin de bir yine koruyucu hekimlikle alakalı, koruyucu tıpla alakalı daha doğrusu bir haberin vardı. Onun için ben sözü sana bırakayım şimdi ilk haberimi anlattıktan sonra.
Teşekkür ederim Oğuz. Öncelikle senin anlattığın bazı şeyler hakkında birkaç yorum yapmak istiyorum. Özellikle bu toplumsal aşılamanın diğer uluslarla aramızda bir farklılık yaratıp yaratmadığı Alzheimer konusunda gibi. Mesela burada önemli olan şeylerden bir tanesi şu. Tabii ki genetik yatkınlıklar ve genetik farklılıklar var. Bunları göz önünde bulundurarak, bu değişkenleri sınırlandırarak böyle bir çalışma yapılırsa ya da yapılmışsa çok önemli olabileceğini düşünüyorum. Ki benim birazdan anlatacağım çalışmada da yine genetik bir yatkınlıktan bahsedeceğim Alzheimer'la alakalı. Ve buna karşılık koruyucu olabileceğini düşündüğümüz yeni keşfedilmiş bir varyanttan bahsedeceğim. Onun haricinde bu aşı karşıtlığı mevzusu sık sık özellikle sosyal medyada hortladığını gördüğümüz bir şey. Yine son dönemde sanırım son bir haftada ben birkaç tane gördüm gönderi şeklinde. Bunun aslında sadece kendi kararımız olmadığı ve çevremizdeki insanları da etkilediğini mutlaka göz önünde bulundurmalıyız. Yani biz aşı yaptırmadığımızda ya da o klasik şemaya uymadığımızda sadece bu bireysel alınmış bir risk değil, diğer insanları da içine sürüklediğimiz bir şey haline geliyor. Dolayısıyla bu tarz önlemlere uymak önemli diye düşünüyorum. Gelelim bu koruyucu çalışmaya. Reelin Kolbos isimli nadir görülen bir varyanttan bahsediliyor benim çalışmamda. Alzheimer açısından koruyucu işlevi olabileceği keşfedilmiş bu varyant. Şimdi alışılageldik bilimsel çalışmalar son dönemde hep daha büyük örneklemlerle, daha büyük sayıda insanlarla yapılan çalışmalar. Fakat bazen bir hasta gerçekten işin rengini çok değiştirebiliyor. Bu çalışmada da aslında tema olarak bir vaka öyküsünden bahsediyoruz. Erken başlangıçta Alzheimer'a genetik yatkınlığı olan biri var ve bu kişinin neredeyse 60'larının sonlarına dek bilişsel olarak hiçbir sıkıntı yaşamadığını görmüşler. Semptom vermemiş kesinlikle. Bu vakada aslında dünya çapında kalıtsal olarak en çok bilinen varyantlardan biri olan Thaisa isimli bir mutasyon var. Bunu taşıyanlar genellikle hafif bilişsel bozukluk dediğimiz bir senaryo var. Yani gündelik işlevlerde zorluk çekme gibi başlangıç gördüğümüz bir şey. Bu hafif bilişsel bozukluğu 44 yaş civarında deneyimlemeye başlıyorlar. 49 yaş civarında da bunama görülmeye başlanıyor. 60'lara doğru da artık oluşan komplikasyonlardan ötürü ölüm görüyoruz. Kolombiyalı bir bilim insanı Francisco Lopera bu varyantı taşıyan bir aile keşfediyor. Ve bu aileyi 30 sene boyunca izliyor. Bu aileden de iki kişi de, birinde 67 yaşta, birinde 70 yaşta bilişsel bozulmalar başlamış. Ki bu bizim bu varyantı taşıyan insanlarda pek görmediğimiz bir senaryo, az önce de bahsettiğim gibi. Yani daha çok 44-45 yaş aralığında görmeye başlarız. Fakat bu iki kişi de, bu ailedeki iki kişi de bu varyantı taşımalarına rağmen 67-70 yaş civarında bunları görmeye başlamışız. Bu vakalardan birinde de reelin geninde önemli bir farklılık görülmüş. Bu genin ürettiği reelin proteini reseptör koltuğuna oturduğunda bizim Alzheimer vakalarında ismini çokça duyduğumuz tau proteinin fosforilasyonunu engelliyor. En güncel inceledikleri 73 yaşındaki hastada da bu reelin genindeki farklılıktan ötürü amiloid beta plakları görülmesine rağmen beynin farklı bölgelerinde özellikle öğrenme ve hafızayla ilişkilendirilmiş entorhinal korteks dediğimiz bölgede belirgin bir şekilde daha az plak görmüşler, daha temiz olduğunu görmüşler. Yani aslında burada bu kişilerin erken başlangıçlı Alzheimer'a yatkınlığının olmasını sağlayan bir kalıtsal farklılıktan bahsederken aynı kişide koruyucu da bir faktör olarak bu varyantın bulunduğunu görüyoruz. Bu birçok mesela ilacın geliştirilmesine ön ayak olabilecek bir şey. Özellikle reelin proteinin ve reelin geninin nasıl çalıştığını incelersek belki iyileştirici gücü de olabilecek ya da en azından geciktirici gücü olabilecek bir şeyler elde edebiliriz diye düşünüyorum. Senin de sanırım erken tanıyla alakalı bir çalışman daha vardı Alzheimer'la ilgili.
Evet, ben de yeni bir güncel güzel bir çalışmadan bahsedecektim. Bu çalışmanın aslında temel mantığı basit bir mantıktan çıkartılmış. Göz damarlarındaki, özellikle retina damarlarındaki Alzheimer'a bağlı değişen, biz bu farklılıkları ortaya koyabilirsek Alzheimer'a da erken tanı koyabilir miyiz acaba? En azından bu noktada bize faydası olur mu? Bundan bahseden bir çalışma. Bu da yine Los Angeles merkezli bir tıp merkezinde, Cedars Sinai tıp merkezinde yapılmış ve Alzheimer and Dementia dergisinde yayınlanmış bir çalışma. Burada ne yapmışlar? Şimdi sağlıklı bireyleri, Alzheimer hastalığı ve hafif bilişsel bozukluğu olan kişileri postmortem retinal kılcal damarlarındaki dokularını almışlar. Patolojik ve histopatolojik bir incelemeye tabi tutmuşlar. Şimdi bu noktada birkaç tane kavramı hızlıca özetleyeceğim. Şimdi Alzheimer temel olarak serebral amiloid anjiyopati birikimiyle ilişkili olan bir hastalık. Retina yapısı da kabaca hani en kısa tabirle ifade edebileceğim şekilde beynin aslında anatomik bir uzantısı. Bizim en kolay şekilde girişimsel bir işlem olmadan basit göz muayenesiyle görebileceğimiz beynin anatomik bir uzantısı aslında. Eğer ki bu yani beyindeki olan değişiklikler, beynin damarlarında olan değişiklikler bu Alzheimer'a bağlı. Aynıları yine retinal damarlarda da olabilir. Buradan yola çıkan bir çalışma. Retina damarlarındaki bu serebral amiloid anjiyopati birikimini ve bu birikime bağlı olan hasarı gösterebilirsek eğer ki biz Alzheimer'a daha erken tanı koyabilir miyiz diye bir düşünce içerisine girmişler. Onunla alakalı erken tanıda kullanabilecek ve girişimsel olmayan bir görüntüleme yöntemi planlamaya çalışmışlar. Şimdi gözün kan retina bariyeri ile çok katmanlı bir yapı aslında vücudumuzun birçok bölgesinde olduğu gibi özellikle beyin sinir bariyeri, kan sinir bariyeri olduğu gibi farklı seçici geçirgen özellikte olan bir işlevi var tabakanın. Buradaki damarlarda da eğer ki serebral amiloid anjiyopati birikimine bağlı olarak herhangi bir hasarlanma olursa özellikle amiloid beta 40 adı verilen bir proteinin birikmesine bağlı olarak damarlarda kan akışı bozulursa ya da içeride hücre dokusunda üretilmiş olan zararlı maddelerin tekrar temizlenmesi zorlaşırsa buradaki hücrelerin ve dokunun fonksiyonu bozuluyor. Aynı şey aslında gözde olduğu gibi beynin yapısında da oluyor ve tüm doku tabakalarının etkilenmesiyle birlikte Alzheimer'ın klinik tablosu ortaya çıkıyor. Bir diğer önemli sıkıntılı noktalardan bir tanesi ise aslında zaten bu Alzheimer hastalığında üretilmiş olan proteinlerin vücudumuzdaki proteinlerin aksine parçalanamaması, protein hazları dirençli olmasından kaynaklanıyor. Vücudumuzda normalde işi bitmiş olan proteinler protein hazları aracılığıyla temizlenmekte. Ama bu beta amiloid proteinler protein hazları dirençli olduğu için temizlenemiyor ve damar yapısına hasar vermekte. Dokunun oksijenlenmesini, kanlanmasını engellemekte. Şimdi bu ne yapmışlar? Alzheimer hastalığı olan 24 kişiden, hafif bilişsel bozukluğu olan 10 kişiden ve normal sağlıklı bir bilişsel fonksiyona sahip 27 kişinin postmortem dokuları alınmış ve retina kan damarları karşılaştırılmış. Burada Alzheimer hastalığı ve hafif bilişsel bozukluğu olan hastalarda bugüne kadarki gözlenebilecek en erken belirtilerini bulmuşlar. Hani özellikle Alzheimer hastalığı gelişen hastaları da bir kenara bırakırsak, hafif bilişsel bozukluğu ortaya çıkmış olan hastalarda bile bu retinal damarlardaki bozukluğun oluşmuş olması önem arz ediyor bu noktada. Burada kan-beyin bariyerinin bozulduğunu göstermişler. Aslında ne, önemli noktadan bir tanesi şu. Bu serebral ameliyat anjiyopatiler otopsi örneklerinde tespit edilebilmiş ama biz bu noktadaki bu ameliyat birikimlerine bağlı gelişen hasarları bir şekilde retinal görüntüleme yöntemleriyle birlikte senkronize şekilde ortaya koyabilirsek, girişimsel olmayan bir yöntemle birlikte Alzheimer'ın erken tanısında aslında fırsat verebilir. Ya buradan aslında çıkarılması gereken başka dersler de var. Ya şimdi hani bizim vücudumuzdaki sadece göz damarlarını ya da beyin damarlarını korumak tan ziyade vücudumuzdaki aslında bütün damarları bir şekilde korumamız gerekiyor. Sonuçta bu amiloid beta proteinlerinin birikimine bağlı olarak bir dokunun, perfüzyonun, oksijenlenmesinin bozulumu söz konusu ama sonuçta vasküler demans dediğimiz bir tablo da var. Tansiyon yüksekliği ve şeker yüksekliğine bağlı olarak ortaya çıkan. Gidişatındaki patofizyolojiyle aynı olmasa da sonuç olarak aslında benzer bir patoloji var. Sadece burada hani biriken maddeler farklı. Yani o yüzden mutlaka sporumuzu yapalım, beslenmemize dikkat edelim, bulmaca çözmeyi de ihmal etmeyelim. Olabildiğince sağlıklı şekilde hayatımızı sürdürmeye devam edelim diyerek bu haberimi de anlatmayı bitiriyorum. Sözü tekrar sana bırakıyorum.
Düzenli yaşamanın yani iyi beslenmenin, iyi spor yapmanın, iyi uyumanın sadece bilişsel, sadece kardiyovasküler değil gerçekten her sisteme çok faydası var ve bunu kanıtlıyoruz diye düşünüyorum.
Ağzına sağlık Eriz. Şimdi Alzheimer ile alakalı çok konuştuk. Kalan haberleri biraz da farklı konu başlıklarına ayıralım en azından. Senin bir haberin vardı. Böyle erken tanılardan falan bahsettik. Hani organik patolojilerdeki erken tanılar önemli. Senin anlatacağın şey de özellikle psikiyatriyi ilgilendiren bir en azından erken tanı imkanını da içinde barındıran bir çalışmaydı. Ben sözü sana bırakayım şimdi.
Çok teşekkür ederim Oğuz. Bu çalışmayı aslında özellikle de görünce anlatmak istedim. Çünkü geçtiğimiz haftalarda birkaç intihar haberi de duydum. Bu çalışmada intiharla ilgili. Boston Üniversitesi'nden araştırmacıların bir çalışması intihar girişiminde bulunmuş ve sağ kalmış insanların beyninde farklı bağlantıları olduğunu ortaya çıkartmış. Bu niye önemli derseniz, bu bağlantıların intihar girişiminde bulunmamış ama buna meyilli olan insanlarda da var olduğunu gözlemlemişler. Dolayısıyla bu riski önceden tespit edebilmek açısından bizim için önemli bir faktör haline geliyor gibi gözüküyor. Peki ne bu farklılıklar tam olarak? Bilişsel kontrol dediğimiz yani bir amaca, hedefe, göreve yönelik olarak davranışlarımızı veya tercihlerimizi yönlendirme, ayarlama ile ilgili süreçler. İlki bu. Bu kısımda bir bağlantısal farklılık, işlevsel bağlantılarda farklılık görülmüş. İkinci olarak da öze dönük düşünce işlevleri diyebileceğimiz. Yani ben ne yaptım, nasıl yaptım, yarın neler yapmalıyım, günlük hayatımda neler yapıyorum veya yıllar önce olmuş ilginç, heyecan verici, utandırıcı bir anı üzerine düşünmek gibi düşünebiliriz bunda. Bu bağlantıların disregüle olduğu, yani tam olarak olması gereken şekilde, olması gereken düzende işlemediğini fark etmişler. Bu veri hem intihar girişimi öncesi hem sonrası için gözlemlenirken intihar girişimi sonrasında da sağ amigdala bölgesinde yine bağlantısallıkla ilgili bir değişim bulunmuş. Bu niye önemli? Çünkü intiharın kendisi de intihar girişiminin kendisi de aslında travmatik bir deneyim. Bu travmatik deneyimin de yine beyinde bir değişime sebep olabileceği, bunun da aslında tekrar tekrar bu girişimi tetikleyebilecek bir etken olabileceği üzerine konuşmuşlar. Ya aslında intihar konusunda birkaç şey eklemek istiyorum bu çalışmanın üzerine. Çok üzerine konuşulması gereken, daha çok farkındalık yaratılması gereken bir konu olduğunu da düşünüyorum. Yani işin biyolojik, genetik kısımlarını bir kenara bırakacak olursak, her intihar aslında kendi içinde bir mesajdır. Ve belirli bir tutumu ya da belirli bir duygu ya da o insanla ilgili bir şey de ifade ediyor. Tabii ki geride kalanlar için ayrı bir travma, intihar girişiminde bulunup sağ kalanlar için apayrı bir travma ki bunu biyolojik işaretlerinde görebildiğimizi bu çalışmayla fark etmişiz. Amigdalanın sağ bölgesindeki değişimlerle ki burası da travmayla ilişkilendirilen bir yer yine. Dolayısıyla yani bunun önceden fark edilmesi, eğer engellenebiliyorsa terapötik süreçlerle engellenmesi veya kişilerin gerekli yardımları alabilmesi açısından bu tarz tespit unsurlarının önemli olabileceğini düşünüyorum.
Çok güzel özettin Deniz. Teşekkür ediyorum ben de. Yani artık hani öyle bir noktaya geldik ki hani tanı tedavi kısmı tamam, onları bir kenara bırakalım. Hani artık daha ne kadar erken tanıyabiliriz ya da hani bir patoloji ortaya çıkmadan ne kadar önce onu ortaya koyup önleyebiliriz? Artık bu noktadayız ve bunun daha da heyecan verici bir kısmı hani moleküler düzeyine kadar gösterebilecek. Gerekirse yeni görüntüleme teknikleriyle, yeni belirteçlerle bunları ne kadar öncesinden fark edebiliriz? Artık bu noktadayız. Bunlar gerçekten çok güzel gelişmeler. Şimdi benim anlatacağım aslında bir çalışma da yine bununla alakalı. Çok her şeyin, hayata karşı yaptığımız her şeyin artık moleküler etkilerini ve tepkilerini görebiliyoruz. Bununla alakalı bir çalışma. Ben de bu çalışmayı anlatmak istiyorum şimdi. Bu Kaliforniya Santa Cruz Üniversitesi'nde yapılmış olan bir çalışma. Moleküler Cell'de yayınlanmış. Daha 2-3 gün öncesinde yayınlanmış bir çalışma. Ben de çok keyifle okumuştum. Bu çalışma bizim biyolojik saatimizle alakalı. Oldukça yeni moleküler bir mekanizmanın keşfini anlatan bir çalışma. Hepimizin bildiği gibi aslında moleküler saatler hücrelerimizde, vücudumuzdaki gece ve gündüz döngüsünde, senkronize olan bir süreç. Bu bizim hani açma kapama tuşumuz gibisinden de ifade edilebilir. Ve özellikle de insanın bu biyolojik saatiyle alakalı zaman algısı konusunda da yol gösterici. Ve özellikle bununla moleküler temelleri söz konusu olduğunda daha heyecan verici bir boyutta oluyor bu çalışmalar. ALS'e ileri uyku fazı sendromu diye çevirebileceğimiz, Türkçe'ye bu şekilde ifade edebileceğimiz kalıtsal bir uyku bozukluğu var. Bu çalışma bu hastalıktaki bozulmuş olan moleküler mekanizmaları önceki çalışmalara kıyasla daha detaylı şekilde ortaya konduğu bir çalışma. Şimdi hani 24 saatlik döngü olarak tarif ediyoruz aslında biz bir günü. Ama bu az önce bahsettiğim sendromdaki bu uyku sendromunda da kişiler bu 24 saatlik döngüyü daha kısa bir sürede, yani 20 saatlik döngü gibi algılıyorlar bu mutasyonun varlığı halinde. Bu mutasyon aslında 20 sene öncesinde farklı çalışmalarla ortaya konmuştu. Bu çekirdek saat proteini olarak ifade edebileceğimiz periyot adlı protein ve bunun enzim ile alakalı olan etkileşimlerine bağlı olarak ortaya çıktığı gösterilmişti. Sadece bunun nasılı ve nedeni belli değildi. Bu çalışmada onu ortaya koymakta. Burada da yine periyot adı verilen bu proteinin amino asit yapısındaki değişimlerle beraber yeni bir grubuyla birlikte farklı fosforilenme mekanizmalarının bozulması söz konusu burada. Şimdi bu periyot proteinin iki tane önemli kısım var aslında. Degron ve FESP dediğimiz iki farklı bölgesi var. Burada degron bölgesi eğer ki kinaz enzimi aracılığıyla fosforile oluyorsa periyot proteininin degradasyonu açısından önemli bir belirteç oluyor. Ama FES bölgesi fosforile olursa kinaz enzimi aracılığıyla bu proteinin stabilizasyonu sağlanmış oluyor. Yani bu proteinin yıkılması engellenmiş oluyor. Yani degron ile birlikte fosforilendiğinde protein yıkılırken FES ile fosforilendiğinde, FES bölgesi fosforilendiğinde proteinin ömrü uzamış oluyor. O stabilize elde edilmiş oluyor. Burada çalışmanın önemli bulgusu fosforile FES bölgesinin kinaz aktivitesini inhibe etmesi. Yani aslında bir geri bildirim mekanizmasıyla birlikte kendi kendine düzenlenmesinde görev oluyor. Bu şekilde periyodun kendi regülasyonu etkili bir şekilde düzenleniyor ve degron bölgesinin fosforilasyonu yavaşlanıyor ve bu proteinin yıkılmasını engelleyerek proteinin ömrünü uzatıyor ve döngüyü uzatıyor. Ama eğer ki bu noktadaki bir patoloji ortaya çıkarsa, bozulma ve stabilizasyon arasındaki denge ortadan kaybolursa, saat döngüsünün uzunluğu da bu şekilde moleküler düzeyde gösterebilecek ölçüde periyodun bozuluyor ve döngü kısalıyor. Yani bir 24 saatlik günü aslında kişi 20 saat gibi algılamaya başlıyor. Daha doğrusu bu hücre düzeyinde 20 saatlik döngüler halinde gerçekleşmeye başlıyor. Yani bunun sonucunda da bu mutasyon varlığında da vücut 20 saatte senkronize olmaya başlıyor. Yani aslında bu hani düşündüğümüzde böyle uzun vadede, kronik dönemde düşündüğümüzde bir jet lag'la yaşamak gibi bir durum yani. Bu aslında sadece bu sendroma ait olan kişilere değil de, bu mutasyona sahip olup da bu sendromu bulunduran kişilerde değil de, vardiyalı çalışan kişilerde, işte az önce bahsettiğim jet lag'da, modern dünyanın bütün diğer zorlukları nedeniyle uyku döngüleri bozan insanlar konusunda da yardımcı olabilir. Eğer ki biz bu uyku döngüsü günün algılanmasıyla alakalı döngüleri etkileyebilecek farklı bir prosedür geliştirebilirsek ilaç olabilir ya da başka bir süreç olabilir. Bununla alakalı tedavi süreçleri de yine ortaya konabilir. Şimdi yani hani aslında bu tarz şeyler çok hani günümüz içerisinde tamamen kendimize ait olarak düşünebildiğimiz işte uyku, beslenme düzeni, spor yapıp yapmamamız pek çok süreç yine bu çalışmada da ortaya konduğu gibi genetik boyutta pek çok durumdan, pek çok farklı faktörden etkilenebilmekte. Bu garanti süreçler bile multifaktörel bir süreç aslında. Bunların detaylı şekilde ortaya konması çok önemli. Özellikle de yine beslenmeyle alakalı çok önemli çalışmalar var bunda. Beslenmenin moleküler düzeniyle alakalı, onu etkileyebilecek moleküler süreçlerle alakalı pek çok farklı çalışma var. Senin de yine bir çalışmalarından bir tanesi obeziteyle alakalıydı. Özellikle beden kitle indeksini etkileyebilecek faktörlerin detaylı incelenmesiyle alakalıydı. İstiyorsan sen onu anlatmaya başlayabilirsin. Sözü sana bırakayım.
Evet, ağzına sağlık Oğuz. Dediğin gibi bu garanti süreçler bile aslında multifaktöryel. Yani pek çok unsurdan etkileniyor, etkilenmeye açık. Ve yine bu beslenmeyle ilgili çok ilginç bir çalışma yapılmış. Fransa'da yapılmış. Bağırsak mikrobiyotasının yapısı ve hacmi ile ilgili bir çalışma bu. 3,5 yaş civarındaki çocuklarla yapılmış ve bu çocuklardan alınan verilerin aslında bu çocukların 1,5 yıl sonrasındaki yani 5 yaşlarındaki vücut kitle endeksiyle ilişkisi ölçülmüş. Bunu nasıl yapmışlar? Çocuklardan dışkı örnekleri alınmış öncelikle. Ve bu alınan örneklerde iki grup bakteriden bahsediliyor. Firmicutes ve Bacteriodetes isimli iki gruptan bahsediliyor. Bu iki bakteri grubunun birbirine oranına bakılmış ve Bacteriodetes grubunun öbür gruba kıyasla fazla olmasının ilerleyen yaşlarda çocukların beden kitle endeksinin daha düşük olmasına sebep olduğu görülmüş. Bunun sebebi de aslında daha az olması gereken diye bahsettiğimiz grubun bağırsaktaki fazlalığı, o mikrobiyotadaki fazlalığı yağı daha çok absorbe etmemize sebep oluyor. Dolayısıyla daha çok kalori de absorbe ediyoruz, daha çok kalori de alıyoruz. Bu şekilde bir çalışmaları olmuş. Bunun dışında tabii bu iki grubun dışında da 6 farklı bakteri grubu daha fark etmişler bu süreçlerde etkili olan. Ve bu 6 farklı bakteri grubunun 3 tanesi daha yüksek olduğunda daha yüksek vücut kitle indeksi görülmüş ilerleyen yaşlarda. Ve 3 tanesi de daha yüksek olduğunda daha düşük vücut kitle indeksi görülmüş. Bazı bakteri gruplarının da daha hızlı bir artışa vücut kitle endeksinde daha hızlı bir yükselişe sebep olduğunu görmüşler. Yani örneğin 3,5 yaş ile 5 yaş arasına bakıldığı zaman o 1,5 senelik aralıkta örneğin normalde tamamen kafadan bir rakam vereceğim. 5 birim artması gereken ortalama 5 birim artan bir kitle indeksinden bahsediyorsak bu bakteri gruplarının bazıları fazla olduğunda 10 birim hızla artıyor. Bazıları da buna karşı koruyucu işlev üstleniyormuş. Bunu fark etmişler. Bence aslında vücudumuzdaki genel işleyişle ilgili güzel bir çalışma. Çünkü bağırsak mikrobiyotası ile ilgili de son 3-5 senedir çok güzel çalışmalar yapılıyor. Hem bunun psikiyatrik boyutları, psikiyatrik etkileri diyeyim. Hem bizim beynimize olan etkisi hem de bu şekilde gündelik yaşantımızda artık gerçekten pratik sonuçlarını da çok hızlı gördüğümüz noktalarda vücut kitle endeksi gibi şeylerde etkilerini görüyoruz bağırsak mikrobiyotasının. Bu anlamda obezitenin erken teşhisi için yine çok önemli bir çalışma. Çok küçük yaşlardan itibaren bağırsak mikrobiyotasında görülen bakteri gruplarının birbirine oranı veya fazlalığına bakarak obezite riskinin teşhis edilmesi, buna uygun hayat tarzının düzenlenmesiyle birlikte artık dünyada çok artmış olan bu obezite problemini birazcık budayabiliriz gibi gözüküyor. Ben açıkçası çok beğendim bu çalışmayı da.
Evet, gerçekten güzel bir çalışma. Ya bunların hepsinin kısa vadede bir sonuca vardırmasından ziyade öncü çalışmalar olması gerçekten önemli. Sonuçta bu bağırsak mikrobiyotası da günümüzde yine güncel konulardan bir tanesi. Bağırsak mikrobiyotasındaki bu bakterilerin dağılımı yüzdesi, bu işte bağırsak mikrobiyotasının oluşma süreci falan zaten başlı başına aslında araştırılması gereken bir alan. Bununla alakalı zaten pek çok çalışma yapılıyor. Bununla ilgili de yine böyle gelecek vadeden çalışmanın olması önemli gerçekten. İnsanın aklına işte bunu klinik hayatta nasıl kullanabiliriz gibi düşünceler sürekli geliyor. Bunu kişiler arasındaki fekal transplantasyon bile zaten günümüzde farklı hastalıkların tedavisinde kullanılırken hani bu doğru bağırsak mikrobiyata oranını nasıl sağlayabiliriz? Bununla alakalı nasıl çalışmalar yapabiliriz gibi sorular gelmiyor değil aslında.
Tabii bunun optimizasyonda ilerleyen aşamalarda mutlaka düşünülecek şeylerden biri veya bu obeziteyle tabii ki yine ilişkilendirilen başka sağlık problemleri de var. Belki bu bakteri gruplarının onlar üzerinde bir etkisi olup olmadığı ya da farklı besinlerin emilimini ne kadar etkilediklerine göre bizim diğer sistemlerimize ne kadar etki ettiği falan yine araştırılabilir konular. Çok ucu açık. Sadece bize güzel bir ipucu olabileceğini düşünüyorum şu noktada ve erken teşhis tabii ki obezite için çok önemli. Çünkü hayat kalitesini çok düşüren, gerçekten sağlık problemlerini birbiri arkasına çeken bir rahatsızlık bu da.
Evet, obezite ile alakalı aslında günümüzde hani bu mikrobiyota konusunda bir kenara bırakırsak en güzel erken teşhis, oldukça sağlıklı bir beslenme anlayışına sahip olmak ve yine daha önce konuştuğumuz gibi sporu ihmal etmemek diyebiliriz. Şu an yapabileceğimiz en güzel şeyler bunlar sağlıklı bir yaşam için.
Kesinlikle kısa vadede aslında sporda, beslenmede şu an böyle trend haline gelmiş ve daha çok dış görünüşle ilişkilendirdiğimiz şeyler. Fakat aslında bunlar yaşam tarzı. Öyle olmalı, öyle bakılmalı belli noktalarda. Ve iyi bir yaşam tarzına sahip olmak hem hayat kalitesini hem hayat süresini arttırabilecek şeyler. Dolayısıyla bunları da belirtmiş olalım diyorum.
Evet, yine hem Alzheimer ile alakalı hem diğer bahsettiğimiz haberlerdeki konu başlıkları alakalı. Kendimizce önemli gördüğümüz şeylerin altını çizerek bu güncel haberleri size aktarmaya çalıştık sevgili dinleyiciler. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir, keyifle dinlemişsinizdir. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Tekrardan sözü vedası için Elise bırakıyorum.
Teşekkür ederim Oğuz. Ben de bugün paylaştığımız haberler umarım sizin için de keyifli olmuştur diyorum. Umarım 2 hafta sonra yine keyifli bir haber bülteninde tekrar bir araya geliriz. Herkese dinlediği için çok teşekkür ediyorum ben de. Umarım keyifli olmuştur.